zamanlar bir berber varmış. Herkes onu tanıyormuş ve çevrede de çok sevilirmiş. Köylüler ona Master Peter derlermiş. Bir sabah yine bir müşterisi gelmiş Master Peter'ın ve işte Master Peter takımlarını, aletlerini hazırlamış. İşte jiletini, usturasını falan, sıcak suyunu tıraş etmeye başlamış adamı. Tam tıraş ederken o sırada kapıdan başka bir adam gelmiş ve Master Peter kapıdan gelen adamı görür görmez onun bir kanun kaçağı olduğunu biliyormuş. Oturan kişi kalkmış, işi bittikten sonra gitmiş ve bu kanun kaçağı koltuğa oturmuş, berber koltuğuna ve saç sakal tıraş olmak istiyorum demiş. Ve Master Peter onu yavaş yavaş saçlarını temizlemiş, sonra usturayla tıraş etmeye başlamış ta ki gırtlağının olduğu yere gelene kadar. Ve bu öylesine azılı bir kanun kaçağıymış ki kendisinin başına çok büyük bir ödül varmış. Dolayısıyla Master Peter bir hamlede onun hayatını alıp belki de hayatı boyunca kaygısız bir şekilde yaşayabilecek ciddi bir ödül alabilirmiş. Ancak Master Peter ona baktığında şöyle düşünmüş. Dünyadaki hiçbir para bu adamı öldürmeme neden olamaz. Hiçbir rakam bu işi yapmamı sağlayamaz. Çünkü koltukta oturan bu adam benim kahramanım demiş. Bu adamın kim olduğunu bilen var mı? Bahsettiğimiz bu adam Master Peter'ın yaşadığı bölgede olan bir üniversitenin profesörüymüş. Bu adam Tanrı sözünün otoritesi ve tutarlılığı konusunda kilisenin yanlış tutumuna karşı gelerek kiliseyi çok daha Mesih merkezli bir hal almasını sağlamak istiyormuş. Ve bu hareketin başına reform hareketi deniliyor. Cesur bir şekilde kendi inancını, kendi hayatını ortaya atabilecek bir adammış bu adam. Bu adamın adı Martin Luther. Belki reformasyon deyince aklınıza geldi ama bu Master Peter'la olan hikayesi tabii ki işte Master Peter'ın ağzından birazcık anlattık. Böyle hissetti mi Master Peter bilmiyoruz ama Ars Sproul'un bir kitabı var, o böyle başlıyor bu hikayesine. Ama Master Peter gerçekten bir gün Luther'e nasıl dua edilmesi gerektiğini sorduğu zaman Luther gerçekten çok detaylı bir yanıt vermiş. Öyle ki sayfalarca bir kitap olacak kadar bir dua kitabı gibi bir şey hazırlamış Master Peter'a. Bir berber nasıl iman hayatında dua etmesi gerektiğini Luther'e soruyor ve Luther neredeyse bir kitap yazıyor onun için. Luther gerçekten önemli bir karakter. Şunu söylemek istiyorum. Bugün böyle bir ders yok. Yani işte Martin Luther de çok olgun bir adammış. Bugünkü mesajımız olgun olmak hakkında. Çok alçak gönüllüymüş, çok alçak gönüllü olmak hakkında. Yani biraz daha hani kutsal kitapsal bir ders çıkarmak değil ama onun hayatını öğrenerek kendi hayatımızdan bir şeyler görmek. Çünkü Martin Luther de önümüzdeki akşamlarda anlatacağım kişiler de fazlasıyla hata yapan insanlar. Dolayısıyla onların hatalarından da öğreneceğimiz çok şeyler var. İmanlarından da öğreneceğimiz çok şeyler var. Burada bakacağımız şey onların genel olarak hem hayatını öğrenmek, bu iman kahramanları hakkında biraz daha bilgi sahibi olmak ve sizi onların hayatında ne etkiliyorsa oradan bir şeyler kendiniz çıkarmanız. Yani benim onların hayatını anlatırken böyle sübliminal bir mesaj verme gibi bir amacım yok. Sadece onların hayatını, ilginç, eğlenceli noktaları size paylaşmak istiyorum. 15 ve 16. yüzyıl, hatta daha öncesi tabii ki Hristiyanlık için çok karanlık bir dönem. Avrupa'nın tamamı Katolik Kilisesi'nin liderliği altında ve sadece ilahiyat değil ama aynı zamanda yasalar da Katolik Kilisesince yönetiliyor. Ve sapkın öğretiş verenler biliyorsunuz sokaklarda kazıklara çakılarak yakılıyorlar. İşte bu cehennemden kurtarıp cennette yer satma olayları var. İnsanlar mahkemelere çıkartıyorlar ve adaletsiz bir şekilde yargılanıyorlar. Ahlaksız ve düzensiz bir ortaçağ zamanı var. Buradaki amacımız Katolik Kilisesi'ni Ortodoks Kilisesi'ne apartmak değil. O zamanki tek kilise o zaten. Yani kilise kötü bir durumda. O zamana kadar kilisenin geldiği nokta o. Ve böylesi bir zamanda işte Martin Luther adında bir adam çıkıyor. Ve belki de bugün bizim hayatlarımızı da değiştirecek bir şey yapıyor. Şimdi hem Luther'in hem de önümüzdeki akşam çalışacağımız kişilerle ilgili teolojik farklılıklarınız olabilir. Onların teolojik eğitimlerinden daha çok yapmış oldukları şeye, karakterlerine, yaşamlarına ve yaptıkları değişime birazcık odaklanacağız. Luther 10 Kasım 1483'te Almanya'da doğuyor. Babası bir madenci. Madenci olduğu için de oğlunun, tabii ki zor bir meslek, oğlunun okuyup adam olmasını istiyor. Daha iyi bir üniversite bitirmesini, kendisi gibi zor şartlarda çalışmasını istemiyor ve o dönemlerdeki en önemli şeylerden bir tanesi hukuk okumak. Oğlunu hukuk okuması için gönderiyor ve Luther hukuk okuyor, diplomasını alıyor. Ancak bu süreç içerisinde bir gün üniversiteden eve gelirken büyük bir olay yaşıyor. Ve fırtınalı bir havada evine doğru koşarken yıldırımlar çakmaya başlıyor ve bir anda ağacın altına saklanıyor. Ki bize de hep söylerler değil mi? Yani yağmur yağıyorsa falan ağacın altına girme derler falan. Orayı çarpar falan. Neyse belki de bilmiyorlardı o zaman. Bir ağacın altına saklanıyor ve çok yakında bir yere yıldırım düşmeye başlıyor. Ve o zaman dua ediyor. Öleceğini zannediyor çünkü. Diyor ki yardım et aziz ana. Söz veriyorum bir keşiş olacağım. Duası bu. Yardım et aziz ana. Söz veriyorum bir keşiş olacağım. Çok ilginç çünkü İsa Mesih'e gitmiyor. Abe gitmiyor değil mi? Biz babaya dua ederken aracılık konusuyla ilgili buradaki de teolojimizi görüyorsunuz. Biz babaya giderken hiçbir insanın aracı olabileceğini düşünmüyoruz. Sadece İsa Mesih aracılığıyla Rab'e gidilebileceğine inanıyoruz. Bunun için de İsa Mesih adıyla amin diyoruz öyle değil mi dualarımızda? Ancak tabii ki onun geldiği gelenek azizlere vesaire dua eden bir gelenek olduğu için ve o gelenekte yapılan şeylerden bir tanesi de sizin ailenizin azizine dua etmek. Ve madencilerin azizi aziz ana. Aziz ana denilen kişi de Meryem'in, İsa'nın annesi Meryem'in annesi olduğu için bir aziz ilan ediliyor. Ve aziz ana maden ocaklarında çalışanların bir anlamda azizi olduğu için dua ederken Luther'ın aklına ilk o geliyor. Aziz ana bana yardım et, eğer ölmezsem keşiş olmaya karar veriyorum. Böylece okula geri dönüyor, ölmüyor tabii ki. Okula geri dönüyor, Erfurt'ta okuyor o dönem üniversitede. Kitaplarından kurtuluyor ve kendisini bir manastırda buluyor. Kendi düşüncesine göre itaatkar yaşamaya çalışıyor. Hatta kitaplarından bir tanesinde Luther diyor ki eğer bir kişi keşişlik özelliklerine bakılarak cennete gidecek olsaydı kesinlikle ben o kişilerden bir tanesi olurdum. Yani öylesine yasaya itaatkar, doğru işlere bakan bir hayatı oluyor ki hatta bazen ne yapıyormuş biliyor musunuz? Baş keşişin yanına gidip 5 saat günahlarını çıkartıyormuş. Günah çıkarma geleneği olan bir manastırın bir parçası. 5 saat dua ediyormuş. Artık baş keşişin ondan yıldığını anlatıyor bazı kitaplarda. Artık yeter yani. Ama bu bile çok iyi. Çünkü ilginç çünkü inandığı teolojide kurtuluşundan emin olma konusu olmadığı için dolayısıyla her günah için gerçekten iman eden birisi sürekli her şey için Rab'in önüne gitmesi gerekiyor değil mi? Eğer gerçekten İsa Mesih'in seni kendi kanı aracılığıyla geçmiş, bugün ve gelecekteki günahlarından akladığına iman etmiyorsan her an korku içerisinde yaşıyorsun. Ve Luther o zaman korku içerisinde yaşıyor. Ve bu sırada kitaplar okumaya başlıyor. İşte Augustine'in kitaplarını okuyor, birazcık kafası karışıyor falan. Ve hayatında gitmek istediği en önemli yer Roma. Roma her şeyin başı. Öyle değil mi? Roma dünyanın en önemli kenti. Kilisenin başı. Roma'ya gidiyor, Vatikan'daki o yükselen merdivenleri görüyor. Ve aşağıdaki merdivenlerin altında orada yükselen merdivenlere para verilip yükselen merdivenlerde belli başlı dualar okuduğu zaman işte amcanın, dayının, teyzenin ruhlarını cehennemden kurtarabileceğin anlatılıyor. Ve bu Luther'in kafasını çok karıştırıyor. Ve orada bunların doğru olduğundan emin olamayız diye bir cümle söylüyor. Öyle ki bu onun ilahiyatıyla ilgili ilk söylediği şeylerden bir tanesi. Ancak buna rağmen kilisede olgunlaşıyor, büyüyor ve önemli bir ilahiyatçı haline geliyor. Romalılar, Galatyalılar, Mezmurlar, İbraniler kitabının hocası oluyor. Tabii ki Grekçe ve İbranicesi çok harika. Yaklaşık 10 yıl işte papazlık yapıyor, profesörlük yapıyor. Galatyalılar deyince Galatyalılarda aklıma gelen şeylerden bir tanesi vardır. Martin Luther Galatyalılar mektubunu o kadar çok severmiş ki bu mektup benim gelinim Boralı Katarina'dır der. Katarina karısının adı daha sonra evlendiği. O kadar çok seviyormuş ki Boralı Katarina kadar, karısı kadar çok severmiş Galatyalılar mektubunu. Bir gün papaz olduktan sonra hatta öylesine Rabbin önünde bir adam ki ama teolojik olarak nerede olduğunu bilmeyen bir noktada bir gün Katolik Kilisesi'nde Rabbin sofrası, hayatındaki ilk Rabbin sofrasını yapıyor ve Rabbin sofrasındaki elementleri eline alıyor, halkın önüne götürecek ve elleri titremeye başlıyor kürsüdeyken. Rabbin sofrası bir sahilde işte diyelim kase öbreninde ekmek ve yaşayan Tanrım sana, yaşayan Tanrım sana diyor ama gerisini getiremiyor. Rab sana ve bırakıyor Rabbin sofrasını ve koşarak kaçıyor. Luther ilk Rabbin sofrasını yerine getiremiyor. Ve onun ardından başka bir papaz geliyor ve diyor ki ne oldu yani? Ve diyor ki nasıl benim gibi bir günahkar böyle yüce bir Tanrı'nın önünde böylesine durabilir? Düşünün daha hala yani bizim inanç sistemimiz henüz oluşmamış durumda. Hala fazlasıyla Tanrı'nın huzuruna gelmeyle ilgili olarak kaygılar var. Cemaat herkes Rabbin huzuruna çıkıp gelemiyor değil mi? Bununla ilgili bir prosedür var. Temizlenmeniz gereken işte günahlarınızın itiraf edilmesi, aracılık daha çok papazların yaptığı bir şey. Dolayısıyla kutsal kitap falan okumadığı zaten öyle bir şey yok. Kendi dilinizde kutsal kitap yok. Dolayısıyla Tanrı'yla kişisel bir ilişki yok. Tanrı'yla olan ilişkiniz kilisedeki papaz aracılığıyla olan bir şey. Ve bu adam bir anda kendisinin insanlarla aracılık, insan ve Tanrı arasında aracılık ettiğini değerlendirdiği için inanılmaz bir korku içerisinde oluyor. Ve babasının daha sonraları bundan dolayı çok utanç duyduğunu biliyoruz. Bu olaydan dolayı. Rabbin sofrasını tamamlayamadığı için. Bu süreç içerisinde bu dönemlerde Papa'nın paraya ihtiyacı oluyor. Sistine Şapeli'ni yaptırmak istiyor. Resmini Sistine Şapeli biliyorsunuz tavanı çok önemli bir yer. Ve Sistine Şapeli'ni Papa 10. Leo Michelangelo'ya yaptırmak istiyor. Yani bu böyle nasıl denelim yani evinizin badanasını Bedri Baykam'a yaptırmak gibi bir şey yani. Hani öylesine büyük para harcamanız gerekiyor ki yani ama en iyisi olsun istiyor Papa ve bunun için para topluyorlar. Ve ister istemez bu paranın toplanması Michelangelo pahalı bir sanatçı bu paranın toplanması çok zor. Bunun için de sokak sokak bazı kardinaller bazı papazlar gezip para toplamaya başlıyorlar. Bizim bu şeylerde sokaklarda bir dönem vardı artık yoktu. Tüpçü gezerdi hatırlamıyor musun? Ay gaz denene falan değil. Müziği duyduğunuz zaman tüpçünün geldiğini anlardınız ya. Sokaklarda şarkılar söyleyerek Tetzel adında bu kardinal papazlarıyla ekibiyle beraber atlarla matlarla geziyorlar. Ve söyledikleri şarkı maalesef bunun müziğini yapmadım ama kumbaradan gelen her ses parayı atıyorsunuz ya içine. Cehennemden bir can kurtarır. Bunu şarkı türkü olarak söyleyerek geziyorlar ve sen ruhunda ya dayı ölmüş geçen hafta pek de öyle adam gibi bir adam da değil yaramaz da bir adam. Belli ki cehenneme gidecek. Ya onun için de birazcık bir para atsak da onu da bir kurtarsak demeye başlıyor insanlar. Ve böylece insanlar bu seçim kampanyası gibi bu müzikli şeylerin peşinden gidip para atmaya başlıyorlar. Ve insanlar fazlasıyla kafası karışmış durumda. Ve Luther'in öylesine kafası karışıyor ki bir gün bunların yanlış olduğunu farkına iyice varmaya başladığı bir anda kendi kendine diyor ki ben kilisenin daha sağlıklı bir topluluk olabilmesi için Papa'nın onuruna, 10. Leo'nun onuruna hala kilise liderlerine karşı değil, kilisenin içerisinde üfürükçülerin olduğunu düşünüyor. Herkesin öyle olduğunu düşünmüyor Luther. O zaman ben bir yazı yazacağım ve Wittenberg'de yaşadığı bölgede bir katedralin kapısına çakacağım. Biliyorsunuz hikayeyi. Çok da onun için uzatmak istemiyorum burayı. Ve gidiyor 95 maddelik Papa'nın onuruna yazdığı bu maddeleri asıyor. Şüphesiz ki zaten o dönemlerde Avrupa'ya matbaa gelmiş durumda. Ve tabii ki işte Rönesans reformun hareketlerin başladığı bir dönem. O dönemlerde Avrupa'ya matbaa geliyor. Hatta ilk kez kahve o zamanlarda oraya geliyor. Hatta şu da çok ilginç bilgi. Benim hiç patlıcan yemediğimi bilenler için vereyim. Avrupa'ya patlıcan ilk kez reformasyonda geliyor. Ama bir yiyecek olarak değil, çiçek olarak. O patlıcanın çiçeği yok mu? Kimin aklına geliyor patlıcan yemek bilmiyoruz ama Avrupa'da yeni hareketler başlıyor. Yeni yiyecekler, yeni işte matbaa. Ve birisi Wittenberg'deki bu kapıdaki yazıyı alıyor, bastırıp dağıtmaya başlıyor. Ve insanlar okuyorlar. Ve bunun gerçekten bu düşüncelerin, özellikle bu düşüncelerde temel bazı şeyler çıkıyor. Steve Lawson diyor ki Luther diyor bir volkan gibidir. İnanılmaz bir şekilde patlamıştır ama nereye patlaması gerektiğini bilmez. Şunu söylemek istiyor. Luther bu teolojik fikirleri ortaya attığı zaman sistematik bir şekilde bir araya toplayamadı. Çok fazla teolojik kısmına girmek istemiyorum ama işte sadece kutsal kitabın otoritesine inanıyoruz. Kilisenin, önderlerin değil fikrini ortaya attığı zaman bunu nasıl formüle edeceğini tam anlamıyla düzgün bir şekilde yazamadı. Ya da işte sola fide dediğimiz sadece iman aracılığıyla kurtuluşa inanıyoruz, iyi işlere inanmıyoruz fikrini bir araya getirdiği zaman. Solus Christus denilen sadece Mesih aracılığıyla kurtuluş. Aziz anaya artık dua demeyiz, sadece Mesih'e dua etmemiz, onun aracılığıyla dua etmemiz gerekiyor. Bu fikirler aklında yer ediyordu ancak teolojik olarak sistemli bir ilahiyatı bir araya getirmedi. Onu daha sonra bahsedeceğiz. Onu bir araya getiren başka bir ilahiyatçıdan yarın bahsedeceğiz. Ama bu fikirler ortaya attığı zaman kilise bir anda çıldırdı. Ne yapacağız? Böyle bir şey olmaz. Saçma sapan bir şey ortaya çıkıyor. Ve onu bir anda bir mahkemeye götürdüler. Worms'da, Worms Kurulu denilen bir mahkeme toplandı. Çok önemli liderler. Çünkü bir anda Luther denilen bu genç profesör, papaz tüm dinamiği değiştirmişti kilisenin. Ve ne oldu ardından? Oraya gitti. Hatta oraya giderken söylediği bir şey var. Diyor ki oranın damlarındaki kiremitlerin sayısınca şeytanlar olsa da yine gideceğim dedi. Kaçmasını söyledi arkadaşlar ama hayır ben oraya gidiyorum dedi. Ve kurulun önüne çıkarttılar onu. Kurulun önüne çıkarttıkları zaman büyük bir panik içerisindeydi. Ona dediler ki masaya kitaplarını koymuşlardı. Dediler ki bu kitaplar senin mi? Martin dedi ki evet kitaplar benimdir. Bu kitaplarından tövbe ediyor musun? Bu söylediklerinden vazgeçiyor musun? Bu liderlerin önünde öldürüleceğinin farkında Luther eğer vazgeçmiyorsa. Ama Onlar dedi ki bana bir gün verin, bana bir gece verin lütfen. Ve gitti, o gece boyunca ağlayarak dua ettiğini biliyoruz. Ve ertesi gün geldi ve o kurala dedi ki kitapların üçe ayırması gerektiğini söyledi. Bir tanesi ruhsal öğütlerle ilgili olanlar, diğeri papaya karşı yazılar, üçüncüsü de insanlara karşı yazılar. Öyle ki birazcık sert yazıları da vardı. Ve onları birbirinden ayırıp 2-3 sayfalık bir açıklama yaptı. Ruhsal yazıların devam etmesi gerektiğiyle ilgili, doğru olduğuna inandığıyla ilgili, papa konusundaki eleştirilerinin haklı olduğuyla ilgili, papanın yetkisinin Tanrı'nın yetkisi gibi olamayacağıyla ilgili, diğer insanlara karşı yazmış olduğu sert yazılarla ilgili de tövbe etti. Ben dedi evet bu insanlara karşı yanlış yaptım, onlara karşı böyle yazmamam gerekiyordu dedi. Ama bununla beraber ister istemez papaya yazdığı şeylerden geri çekilemeyeceğini, tüm yazdıklarından geri çekilemeyeceğini söyledi. Şöyle söyledi, kısa bir özeti var burada, dedi ki Yüce İmparator, şanlı prenses ve lütufkar lordlar, benden açık ve duru bir yanıt istediğiniz için bu durumu dolambaçlı olmayan bir şekilde açıklamak istiyorum. Bu kurulun önünde o gün öldürülebilir Luther. Böyle bir açıklama yapıyor. Diyor ki papaya ve kilise kurullarına inanmıyorum. Eminim o anda millet birbirini yırtmaya başladı. Ne diyor bu adam? Ne diyorsun papaya? Nasıl olur da papaya böyle bir şey söyleyebilirsin? Çıldırmaya başladı herkes. Çünkü her ikisinde çok kez yanılmış ve çelişkili bilgiler vermiş olduğunu biliyorum. Bu yüzden kitaplarımı yalnız Tanrı sözüne ve vicdanıma dayanarak yazdım. Yazdıklarımın Tanrı sözüyle ya da başka açık belirtilerle yanlış olduğu kanıtlanmadığı sürece onlardan vazgeçmek istemiyorum. İstemem de. Çünkü vicdana karşı bir şey yapmak kötü ve zararlıdır. İşte burada önünüzde duruyorum. Başka bir şey yapamıyorum. Tanrı yardımcım olsun. Amin. Düşünebiliyor musunuz? Yani insanlar çıldırıyorlar orada, bağırmaya başlıyorlar, öldürün onu, öldürün onu. Ve alelacele oradan çıkartıyorlar Luther'i ve götürmeye başlıyorlar. Oradaki çığlıklar bir anda yakalım onu, yakalım onu. Birkaç dakika sonra Worms Meydanı'nda ateşler içerisinde kaza çakılabilir. Buna rağmen sözden vazgeçmiyor Luther, inanabiliyor musunuz? Ve onu alıp kaçırıyorlar ve bir orman yolundan gidiyorlar. Einstein Şatosu'na yaklaştıkları bir ormandan geçerlerken bir anda araçları durduruluyor. Üstlerinde kafaları, suratları simsiyah, kıyafetli adamlar geliyorlar, durduruyorlar. Onları arkadaşlarının elinden alıyorlar ve götürüyorlar. Eminim ki Luther artık öldürüleceğini o an anlıyor. Ama götürdükleri yerde bir şatoya götürüyorlar ve şatonun avlusunda kafaları da çıkarttıkları zaman onların o bölgedeki şövalyeler olduğunu anlıyor Luther. Hans von Berlepichte'nin şövalyeleri ve bir anda oradaki şatoda onu kurtarmak için götürdüğünü anlıyorlar. Uzun bir süre orada kalıyor Luther. Bir anda kayboluyor ve sakalları uzatmaya başlıyor ve şövalye kıyafeti giyiyor. Hatta şövalyelikle ilgili bir isim de alıyor. George diye, şövalye George diye bahsediliyor onlardan. Ve orada hayatın en önemli eserlerinden bir tanesini yazıyor. Ne biliyor musunuz? Yazmıyor aslında, çeviriyor. Tanrı sözünü Almanca'ya çeviriyor. Elden ele basılan o kitaplar, insanlar ilk kez, yıllardır 50-60 yıldır hayatını Tanrı sözüne vermiş olan insanlar ilk kez kutsal yazıları kendileri işitiyorlar. O güne kadar çoğu kandırılmış olan insanlar. Ve orada vaazlar veriyor, öğretişler veriyor. Hatta çok ilginç bir nokta vardı. Kutsal kitap çalışmayla ilgili bazı şeyler yapıyor. Kutsal kitap çalışırken, Tanrı sözünde dinlenirken 3 şey yapmanız gerekiyor diyor. Böyle yaparsınız yapmazsınız ama benim çok ilgimi çekmişti. Bir tanesi oratorio, yani dua. Tanrı'nın huzuruna geldiğiniz zaman dua edin. Özellikle Luther mezmurlarda çok fazla dua ederdi. Ve işte senin hükümlerini yüceltmek için seni 7 günde överim diye bir ayet var ya, tam hatırlamıyorum, yalan olmasın. Mezmur 119'da o ayeti özellikle literal alır ve günde 7 defa Rab'bi yüceltirdi. İkincisi duadan sonra meditayo, yani meditasyon dediğimiz. Aslında Türkçe'ye çok güzel çevrilmeyen bir kelime ama yani Tanrı'nın sözünde dinlenme, sözü derin düşünme işini yapıyordu. Üçüncüsü de tentayo, yani mücadele, güreş. Çok ilginç değil mi? Güreşten bahsetti, nasıl Yakup Tanrı'yla güreşiyor ya bir anlamdaki oradaki resim gibi. Luther genellikle zayıf imandan dolayı Tanrı'nın sözüyle, düşüncelerimizle, hayatımızda bir güreş içerisinde olduğumuzu söylüyor. Ve Tanrı'nın sözünü daha iyi anlayabilmemiz için zaman zaman bu gibi sıkıntılarımızın olabileceğini söylüyor. Ve kendisi de aynı durumda olduğu için Tanrı'nın sözüyle, kendi yüreğiyle güreş tuttuğunu söylüyor bir anlamda. O dönemdeki önemli adamlardan bir tanesi sadece Luther değildi. Luther kendisi sözü Almanca'ya çevirince, diğer dillere zaten hala hazırda çevirilmiş yavaş yavaş. Ne oluyor biliyor musunuz? Diğer insanlar da kutsal kitabı anlayıp kendi teolojilerini yavaş yavaş üretmeye, bir araya getirmeye başlıyorlar. Ve bunlardan bir tanesinin adı Zwingli. Zwingli ve Luther arasında çok yakın öğretişler var. Ve Zwingli'nin arkadaşlarıyla Wittenberg ilahiyatçıları dediğimiz Martin Luther ve onun arkadaşları, Wittenberg'de özellikle bilindikleri için öyle söyleniyor. Marburg şehrinde bir araya geliyorlar. Marburg diyalogları diye bilinir bu olay. Ve bir araya geliyorlar ve bu zamanda ne yapıyorlar biliyor musunuz? 15 tane konuyu ele alıp masanın bir tarafında Wittenbergçiler, öbür tarafında Zwingliciler 15 tane konuyu ele alıp tartışmaya başlıyorlar. 4 günlük bir tartışmada. Ve 14 konu, hatta 14,5 konu neredeyse tamamıyla aynı görüşe sahipler. Ama bir konuda çelişiyorlar. Rabbin sofrasıyla, Rabbin sofrasının elementleriyle ilgili olarak çelişiyorlar. Zwingli daha çok bu elementlerin sadece simgesel olduğundan, özel bir şey olmadığından, sadece bir anımsamadan ibaret olduğunu söylüyor. Martin Luther ise hayır, Tanrı özel bir şekilde bu törende diğer törenlerden farklı olarak burada aramızdadır diyor. Ve bunun artık nasıl söylüyorum işte şarabın çevresinde, ekmeğin içinde efektif farklı bir ibadet olduğunu söylüyor. Zwingli diyor ki hayır, bu İsa'nın kanını anımsamamız içindir. Ve Luther oradaki tartışmalardan bir tanesi hoc est corpus meum adında bir kelime. Bu benim kanımdır. İsa diyor benim kanımdır. Hoc est corpus meum. Ve Luther dönüp Zwingli diyor ki hoc est corpus meum. İşte Tanrı kendisi kanı olduğunu söylüyor demeye getiriyor. Zwingli de bunu literal olarak değil, sembolik olarak anlıyor. Ve tartışma öylesine bir noktaya geliyor ki birbirlerine bağırmaya başlıyorlar ve Luther diyor ki hoc est corpus meum. Hoc est corpus meum. Hoc est corpus meum. Hoc est corpus meum. Hoc est corpus meum. Durmuyor. Hoc est corpus meum devam ediyor. Bir tebeşire eline alıyor. Bazıları da diyor ki hatta bıçağı eline alıp masanın üzerine hoc est corpus meum yazdığını söylüyor. Çıldırıyor Luther. 4 gün boyunca harika geçen belki de protestanlık inancı için en önemli toplantı. Belki de o toplantıda çözülebilse bu şeyler. Belki de kiliseler çok daha sağlıklı bir şekilde eğitimlerini verebilecek, öğrencilerini yetiştirebilecekler ancak kilise toplanamıyor bir araya. Hoc est corpus meum, hoc est corpus meum. Luther kaybediyor kendisini. Bazıları masaya tekme attığını söylüyorlar. Belki ben de abartıyor olabilirim, bilmiyoruz. Ama inanılmaz bir şekilde öfkeleniyor ve ayağa kalkıyorlar. Zwingli'nin elini uzattığını biliyoruz Luther'e. Onunla vedalaşabilmek için, gene de aralarındaki ilişkinin devam edebilmesi için. Ama Luther diyor ki, çok ilginç, senin ruhun ve benim ruhum beraber hareket edemez. Çok bariz olan bir şey var. Aynı ruha sahip değiliz. Sende kutsal ruh yok. Bu konuda farklıyız ve sende kutsal ruh yok. İnanabiliyor musunuz? Bugün eminim ki Rabbin sofrası hakkında farklı düşüncelerimiz vardır. Burada beraber sözü çalışıp paylaşabiliyoruz. Ama protestanlığın belki de beden olup sağlıklı kiliselerin kurulabilmesine yardım edecek bu ilk adım. Belki de insanların, belki de Luther'in en temelinde hataları yüzünden. Orada bazıları Zwingli'nin de kalın kafalık ettiğini söylüyor bir yazıda. Bilmiyoruz ama bir araya gelemiyorlar. Luther yavaş yavaş ama ismi duyulmaya başlıyor. Ufak tefek ev toplulukları bugün olduğu gibi kuruluyor. Hatta bir yerde yine bu toplulukları ziyaret etmeye giderken Jena'da Luther bir yerde mola veriyor. Kara Ayı İn diye, Kara Ayı Lokantası diye bir yerde duruyor ve oraya üniversitelerin geldiğini görüyor ve gençleri görüyor. Diyor ki gençler gelin diyor, masama gelin diyor. İsviçre'desiniz galiba, nerede okuyorsunuz diyor. Onlar da Basel'de okuduklarını söylüyorlar. Siz diyor Rotterdam'da Erasmus'u tanıyor musunuz? İşte Erasmus çok ünlü bir Katolik ilahiyatçı. Onlar da öğretmenlerini anlatmaya başlıyorlar. Erasmus programı bu Rotterdam'da Erasmus'tan gelir. Tabii şaşırıyorlar adamlar. Bu bizimkisi şövalye. Hala şövalye, öyle papaz falan değil. Şövalye kıyafetleriyle geziyor falan. Bu şövalye nereden tanır ki bu profesörü falan diyorlar. Ve Luther onlara diyor ki Wittenberg'e giderseniz yurttaşınız Schuf oradadır diyor. İyi bir hocadır, onunla da görüşün falan diyor. Ve öğrenciler diyorlar ki biz Luther'i görmeye gidiyoruz. Luther'in orada olduğunu biliyor musunuz? Halbuki Luther'e soruyorlar. Luther'in orada olup olmadığını biliyor musunuz diyor. Ve Luther tabii ki Şövalye George olarak o anda onların karşısında diyor ki kesin olarak bildiğim bir şey var, şu anda Luther orada değil. Ama orada şu anda olan başka teologlar, başka ilahiyatçılar da var. Philip Melanchthon oradadır. İşte onun yanına giderseniz size Grekçe ve İbranice öğretir diyorlar. Neyse olaydan aylar geçiyor. Daha sonra bu gençler Wittenberg'e gittikleri zaman gerçekten gençlerin kapıdan girdiği, Luther'in Schuf ve Melanchthon'la beraber oturduğu, gençlerin Luther'i gördüğü zaman şaşırdığı anlatılan hikayelerden bir tanesidir. Ve onları gördüğü zaman tabii ki onun Luther olduğunu anlıyorlar bir anlamda. İşte şeyi gösteriyor da, Melanchthon'u gösteriyor. Size söylememiş miydim? Melanchthon işte bahsettiğim hoca budur falan diyor. Luther'in çok karakterine baktığınız zaman çok şakacı, çok rahat bir adam olduğunu görebiliyorsunuz. Dolayısıyla hatta şeyden bahsediyor, diyor ki reformasyonu diyor ben yapmadım diyor. Ben diyor dostlarımla beraber Wittenberg birası içerken barda Tanrı diyor sözü deklare etti. Çok ilginç. Bira içmeyi de çok severmiş. Hatta karısı evde biraları Katerina yaparmış. Bakın karısı falan diyorum ama şunu düşünün. O zamana kadar papazların karısı falan yok. Luther diyor papazların karısı olabilir. Ne demek yani? Neden karısı olmasın? Kutsal yazılar buna izin veriyor diyor. Ve ilk kez kendi karısı da zaten Katolik kilisesindeki o rahibelerden bir tanesi. Onun da bir kaçış hikayesi vardır. Başka bir zaman anlatırım. Bulundukları manastırdan işte aracın arkasına saklanarak kaçmışlardır. Ve ondan sonra Luther'le evlenmiştir. Dolayısıyla bir anlamda insanları normal bir hayatın yaşanabileceğine inandırıyor Martin Luther. Kurallardan, saçma kurallardan, gereksiz tartışmalardan, diktatör yapıdan, sahte papazlardan kurtulması gerektiğini işaret ediyor Luther bizlere. İman hayatımızın ne olduğunu gösterirken bir taraftan. Dediğim gibi daha sonraları evlenilebileceğini öğretiyor ve kendisi de Boralı Katerina ile evleniyor. Birçok çocuğu oluyor ancak maalesef çocuklarının birçoğunu doğmadan önce ya da doğduktan hemen sonra kaybediyor. Biliyorsunuz o zamanlarda işte tıp bu kadar gelişmediği için çocuk kaybetmek fazlasıyla olan bir durumdu. Ve tabii ki çok zor durumlar Luther ve Katerina için. Ve tabii ki ona karşı kullanılıyor bu. İşte Tanrı seni öylesine lanetledi ki kiliseye karşı geldin. Bak çocuklarını kaybediyorsun. Luther birçok kitap yazıyor, birçok ilahi yazıyor, birçok ilahiyatçılarla tartışıyor. Kutsal kitabın tamamını orijinal dilden çeviriyor. Öğretmenler, önderler yetiştiriyor, vaazlar veriyor. Ve bunun için Martin Luther'e reformasyonun babası diyebiliriz. Çünkü her şey onun sayesinde başlıyor. Şüphesiz birçok hatalar yapıyor, hepimizde olduğu gibi. Ancak hayatını ortaya koyarak kilisenin daha sağlıklı, söz merkezli, Mesih merkezli bir beden olması için mücadele veriyor. Onun hemen ardından tabii ki birçok onun omuzlarında bir anlamda duran ilahiyatçılar çıkıyor. İşte Zwingli ondan çok şey öğreniyor şüphesiz. Butzer, Farel, Knox, Melanchthon, Beza, Hass bunlardan sonra geliyor. Vire ve tabii ki belki de Reformasyon tarihinin en önemli ilahiyatçısı John Calvin. Ve her biri Luther'den birçok şeyi öğrenerek hayatlarını Rab'be adayarak yaşamaya başlar. Bu öyle bir zaman ki bakın şöyle söyleyeyim. Fransa'dan birçok çıkan Hristiyanlar, pastörler var. Eğitime başka şehirlere geldikleri zaman, Protestanlığın biraz daha gelişmeye başlayıp izin verildiği bir zaman. Fransa'ya geri gönderiliyorlar pastörler. Tamam mı? Atalım Andre geliyor ve eğitim için işte Basel'e geliyor. Ve orada eğitimini tamamlıyor. Genç biri eğitimini alıyor 24-25 yaşında. Ve Fransa'ya gönderildiği zaman hayat beklentisi ne kadar biliyor musunuz? Ne kadar yaşayacağı bekleniyor? 1,5 sene. 1,5 sene içerisinde öleceğinin bilinci içerisinde Fransa'ya giderek Tanrı sözünü duyuruyor. Yani burada bahsettiğimiz şaka değil. Binlercesi, on binlercesi kazıklara çakılarak yakılıyorlar. Yakın bir tarihten bahsediyoruz. 400-500 yıl öncesinden bahsediyoruz. Şüphesiz ki şu anda yaşadığımız sıkıntıları düşündüğümüz zaman ağır, zor geliyor. Ancak çok daha zorlarını kardeşlerimizin çektiğini hatırlatmak istiyorum. 1546'da Luther hayata gözlerini yumuyor ve göksel olana açıyor. Sadece İsa Mesih'e olan iman ile ve onun lütfu sayesinde kurtulacağımızı, yalnızca kutsal yazıları otorite olarak kabul edeceğimizi ve sadece ve yalnızca Rabbi yücelterek yaşamamız gerektiğini bize öğretiyor. Ölümünün üzerinden 450 yıl geçti ama bugünkü Protestan Kilisesi'nin ilk adımını bu atmış oldu. Dünyanın dört bir yanında Tanrı sözünü duyuran, kutsal yazıların tek otorite olduğunu söyleyen, sadece Rabbin lütfu ve imanla kurtulacağımızı, iyi işlere dayanmaksızın kurtulacağımızı anlatan kiliseler gittikçe artıyor. Büyük bir uyanış başlatıyor. Yaklaşık 500 sene önce oluyor bu. Ama bugün attığı adımlarla Tanrı'nın sözünü öğrenen ve Tanrı'nın sözünü öğreten topluluklar gittikçe de artıyor. Amin.